Dünya kulağınızda sloganıyla yola çıkan en küresel podcast dağındasınız.
Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Programa hoş geldiniz Emre Hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu bildiğiniz üzere Z kuşağını konuşacağız son iki yazınız çerçevesinde. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Bu kuşak tanımlamaların ortaya çıkma nedenleri ne size göre? Neden böyle bir kuşak tanımlama ihtiyacı duyuluyor genel olarak?
Aslında şöyle bir şey, bir değişim beklentisi var. Yani toplumsal bir değişim beklentisi var. Toplumsal değişim de iki yönlü olabilir. Bunlardan biri bireylerin değişmesi. Yani bu hayat içerisindeki döngüden olabilir. Yani yaşlanmakta olabilir ya da insanların başına gelenlerden olabilir. İnsanlar değişirler. Bu birincisi. İkinci tür değişim ise kuşak ikamesi dediğimiz bir mekanizma vardır. Yani çok basit bir şekilde işte seçmenlerden bahsedelim. Anlatması daha kolay. 18-65 yaş arasındaki bir seçmen kesiminin bir kısmı 5 yıl sonraki seçimde oy kullanmayacaktır. %2 civarında 1,5 gibi bir hesap yapsak %7,5 yaklaşık kullanmayacaktır. Onun yerine %10'luk yeni bir seçmen gelecektir. Yani burada seçmen kuşak ikamesi diyoruz. Siz bunu 25 yıllık bir şeye koyduğunuz zaman, 25 yıllık bir zamanla böldüğünüz zaman seçmenlerin yaklaşık 125 ila 30'u değişmiş olur. Aslında bu ikisi iki farklı ülkedir. Ve bunu hep vurguluyoruz. Yani 2002 Türkiye'si ile 2020 Türkiye'si aynı değildir seçmen açısından. Çünkü oy kullanan insanların büyük bir kısmı artık hayatta değildir. Onların yerlerine başkaları gelmiştir. İşte toplumsal değişimin ikinci mekanizması da kuşak ikamesidir. Şimdi siz toplumsal değişim bekliyorsunuz. Bu insanların, bireylerin değişimle mümkün oluyorsa beklenti kuşak ikamesi. Bu hep yaşanan bir şey. İşte geçenlerde başka birisi de yazdı. Gezi'de de aynısı olmuştu. O zaman Gezi'de de 2013'te Y kuşağı güzellemesi olmuştu. Şimdi de son 1-2 olaydan dolayı da Z kuşağı denen bir kuşağın ne kadar farklı olduğu, ne kadar farklı değerlere sahip olduğunu iddia etmeye başlar. Bu bir umut. Yani toplumsal değişimin anahtarına olur. Bu olur. Kuşak meselesini bize farklı farklı insanlar getirdi ama Mannheim daha çok önümüze sürmüş ve Mannheim de bu açıdan bakar. Yani Mannheim kuşaklar arasındaki farklılığı sadece bir yaş meselesi olarak görmez. Her yeni kuşağa, kuşak diyebileceğimiz şey, birazdan açıklayacağım kuşak birimine, her yeni kuşağın toplumsal yapıya reaksiyonlarını taşıdığını gösterir. O zaman resim daha renkli oluyor bizim için. Siz yani sadece daha genç olduğunuz için değil, siz büyürken yaşanan şeylerden dolayı geliştirdiğiniz dünya görüşü aslında değişimi. Çünkü siz o yapının içerisinde bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz ve o sıkıntılara reaksiyon veriyorsunuz. Kuşak o açıdan çok önemli bir unsur. Kabul etmek gerekiyor. Kuşak perspektifini kullanmak. Ama benim burada itirazım belki iyidir. Bizim şu anda kullandığımız kuşak taksonomisi, kuşak tipleri Amerika. Bu büyük bir tartışma konusu. Siz Amerika'daki tipolojiye alıp şak diye Türkiye'ye uygulayın. Bunlar böyledir. Benim esas itirazım bu tabii.
Dediğiniz gibi itiraz noktanızdan yola çıkarak yani dünya nüfusunun büyük bir kısmını dışarıda bırakan ve sizin de dediğiniz gibi hocam pazarlama odaklı bir segmentasyon tanımlamaları yapılıyor. Ya Batı merkezi bu homojen kuşak tanımlamaları mevcut ve farklılığa vurgu yapan çalışmaların da çok fazla revaçta olmadığını ya da varsa da görülmediğini söylüyorsunuz. Benim asıl burada sormak istediğim şey şu. Yani her türlü tekliğe karşı çıkan bir Z kuşağı diye tasvir ediliyor bize. Yani nasıl oluyor da bu kuşak tek bir homojen bir grupmuş gibi tanımlanıyor?
Şimdi pazarlama açısından çok işe gelen bir şey bu kuşak farklılıkları. Amerikan tipolojisini düşünelim. Bir sessiz kuşak var. Geçelim. Sayıları çok azaldı. Bir 1946 sonrasındaki baby boom dediğimiz çocuk patlaması nedir? Amerika Birleşik Devletleri bir refah dönemine giriyor. Efendime söyleyeyim, hepimizin bildiği kitle tüketimi artıyor. Kitle iletişimi artıyor. Olanaklar çok. Eğitim çok ucuz. Bedava. Yerleşim çok ucuz. Sosyal hareketlik. Yani böyle bir cennet dönemi. Bu insanlar 46 ile 64 arasında doğanlar deniyor. Sonra ki bunlar daha sonra 1968 hareketinde çok aktif olacaklar büyük bir kısım. 65 ile 80 arasında doğan bir kuşak var. Bunlar biraz daha sıkıntı içerisinde yaşayan insanlar. Biraz daha rekabetçi, enflasyon, petrol krizi, siyasal istikrarsızlık. Bunlara da ünlü X kuşağı deniyor. Gayet disiplinci, gayet iyi, protestan alaka sahip ama çok rekabetçiler. Arkasından da milenyum ya da Y kuşağı deniyor. Bunların özelliği ne? Bunlar da işte neoliberalizmin egemen olduğu bir dönemde ama internet ve diğer iletişim olmaklarının çok fazla olduğu bir döneme denk geliyorlar. Bir de işte bu Z kuşağı dediğimiz yeni bir nesilden bahsediyoruz. Şimdi bu Amerikan meselesi. Amerikalılar böyle yapıyorlar. Ve burada Amerika'nın kendisine özgü olaylarından çok etkileniyorlar. Şimdi 1946-64 kuşağına bakalım. Baby Boomers dediğimiz. Bebek patlaması kuşağına. Orada inanılmaz bir kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması var. Televizyon olsun, reklam kampanyaları olsun. Yani Amerika'nın bir tek bir toplum haline dönüşmesi var. Küçük küçük parçalar yerine entegrasyon bu siyaset sosyolojisi açısından önemli bir dönemdir. Ve biz bunu mesela Şahin Kasım nerede görüyoruz? Ünlü Kennedy'nin seçimiyle görüyoruz. Yani yeni bir nesil politikacının gelmesiyle. Bu ve arkasından 1968 geliyor. Şimdi siz gelin Türkiye'ye. Türkiye'de 1946 ile 64 böyle yaşanmadı ki. Türkiye'nin kendi bir öyküsü var. Türkiye'nin kendi zaman dilimi var. Belki Türkiye'de gerçekten kitle iletişim araçlarının çok arttığı, toplumsal hareketliğin çok fazla olduğu bir dönem yaşanmıştır ama bu 46-64 değil. Siz şimdi gidiyorsunuz, Amerika'daki 46-64 dilimini alıyorsunuz. Türkiye'de 46-64'leri bunlar baby boomers diyorsunuz. Yani Türkiye'de 1946 doğumluların baby boomers olacak hali yok. Türkiye'nin çok kendisine özgü, kentleşen bir Demokrat Parti altında çok fazla hareketli oldu ama böyle bir refah, eğitim bedava, herkes eğitime uğraşıyor, kitle iletişim falan yok. Tek bir radyo var, iki tane gazete var. Yani buradaki insanlar aynı insanlar değil. Şimdi buna tutmakta fayda var ve her ülke bunu böyle yaşıyor ve bakıyorsunuz literatüre Amerika haricinde bunu nerede yapmışlar diye. Avrupa'da var bir çalışma ki bence doğru değil. Avrupa dedikleri zaman Doğu blokunun ülkelerini tamamen ayrı tutmak lazım. Onların farklı bir deneyimde var ama yapmışlar. Bir de Brezilya'da falan var. Onun haricinde özgün çalışma yok. Özgün çalışmaya da yer yok. Ama bizde bakıyorsunuz mutlaka insanlar gitmişler. Bu tipolojiyi alıp bunun üzerine kitaplar yazmışlar. Z kuşağının iş değerleri, Y kuşağının ama aynı Y kuşağı mı? Bu önemli bir şey. Esas bence kafa yormaya değen bir şey şu. Bu küreselleşme dediğimiz şey bizi ne kadar aynılaştırıyor. David Harvey'den yürüyelim. Yani zamanın ve mekanın sıkışması dediğiniz mesele var ya. Zaman ve mekan dışı. O zaman benim Z kuşağı dediğim nesil. Hani bu son nesilden bahsediyoruz. Washington'daki bir insanla İstanbul'daki bir insan aynı deneyimlerine sahip. Ya da başka bir ülkedeki bir insan aynı sanı sahip. İşte bütün bunları gözüne tuttuğunuzda ne kadar benzeştiriyor küreselleşme? Ne kadar ortak zevkler geliştiriyor? Bu da ikinci soru haline geliyor ama bu iki soruyu yanıtlamadan yani toplum arası farklılıklar toplum içindeki farklılıklardan daha azdır demeden kuşak tipolojisi kullanmak çok yanlış olur. Ve esas metodolojik itiraz o benim. Yapmaya çalıştım.
Bir de üçüncü olarak yine bu kuşak tartışmalarında özellikle yani bu kuşaklardan bahsederken genellikle böyle bir çatışmadan bahsediyorum. Yani mesela bunda neden bir sürekliliğe vurgu değil de çatışmadan bahsediyoruz? Yani bu bir süreklilik arz edemez mi bu kuşaklar arası bir geçişler?
Çok güzel. Çok güzel yapar. Çünkü şimdi kuşak dediğim şey insan. Yani aslında böyle büyük bir kategori kullanıyoruz ya onun bir birimi var insan. İnsanların yaşam deneyimleri alakalı. Şimdi çatışmacı perspektif soru kursak şunu söylüyoruz ki iki kuşak arasındaki fark o kadar büyük ki bir arada var olmaları mümkün değil. Çünkü farklı değer setlerine sahipler. Yaşadıkları hayat farklı değer setleri oluşturmuş. Ama öteki taraftan da sosyalizasyonun başka aktörleri de var. Mesela aile var. Ailede bir sosyalizasyondan geçiyoruz. Klasik sosyoloji teorisi üzerinden yürüyelim. Ya da okul bize bir şey veriyor. Kitle iletişim araçları. Arkadaşlar, iş hayatı, bütün bunlar bizim siyasal kimliğimizi oluşturuyor. Ve bunların ortaklıkları var. Bakın geçen seneye kadar onu bir virgül olarak söyleyeyim. Biz self-serve bu diye bir şey ölçüyoruz. Yani Türkiye'de insanların Batı ülkelerine karşı ne kadar şüpheci yaklaştıklarını ölçen bir şey. 20 yıl aynı skor çıktı. %65 civarında bir oran çıktı. Ama 20 yıl içerisinde insanların %20'si değişti. Demek ki süreklilikler de var. Bu diğer tovu değişimi aktörleri ya da sosyalizasyon aktörleri bireyi nasıl etkiliyor? Kuşak çatışmasının her zaman var olacağını söylemek, kuşaklar arasındaki çatışmanın mutlaka olacağını söylemek bu sosyalizasyon toplumsallaştırma araçlarındaki sürekliliği yok sayarlar. İşte aslında gerilim de orada. Kuşak devrimi dediğimiz şey bu kuşağın yaşadıklarının o sosyalizasyon araçlarının etkisinden daha fazlası olması. Burada ben kuşak tanımında da şöyle bir akıl karışıklığı var. Kuşağın bir hani dede, baba, çocuk gibi bir nesil diyeyim ona. Ben nesilli de ifade söyleyebiliyor. Bir de Mannheim'ın dediği gibi kuşak dediğimiz şey aynı tarihsel ana şahitlik yapan insanlar anlamına geliyor. Yani hepimiz öyle bir tarihsel an yaşıyoruz ki o tarihsel an bizim bütün değerlerimizi değiştiriyor. Benim buradaki savlarımdan biri işte koronavirüs kuşağı dediğim bir erken dönemde yazdığım bir olay olmuştu. Koronavirüsün bizden sonraki nesile çok fazla etkileyeceği iddiam var. Çünkü aynı tarihsel ana şahitlik ettiler. Şu anda 15-25 yaş arasında olan insanlar yani yaklaşık olarak 1995-2005 arası doğumluların değer sistemleri muhtemelen daha önceklerden farklı olabilir diye bir spekülasyonum var. Kuşaktan da kastımız bu.
Bir de şu an son olarak Perspektif Online'da yazdığımız yazıda bu kuşak tanımlamasından ziyade ideolojik ve sınıfsal farklılıkların yaş gruplarının anlamı da daha önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bunu da dört farklı başlıkla değerlendiriyorsunuz. Yani burada yine aslında yazıda bahsediyorsunuz ama burada tekrardan açıklamanızı rica ediyorum. Yani neden ideolojik ve sınıfsal farklılıklar bu konuda daha belirleyiciler kuşak tanımlamalarından ziyade?
Şimdi orada şöyle bir şey yaptım ben. Onu tekrarlayacağım daha geniş bir veri setiyle. 40'tan fazla ülkede yapılmış 40 bine yakın kişinin katıldığı bir çalışmayı aldım. 4-5 tane bizi ilgilendirebilecek konu seçtim. Çevre, polisin, devlet, hükümetin polisle ilişkisi vesaire gibi. Ve şunu test etmeye çalıştım. Diğer faktörleri kontrol ettikten sonra acaba küresel olarak bu kuşaklar arasında farklılık var mı? Bir sorum soru buyurdu. Eğer gerçekten de var. Çünkü şöyle bir şey var. Siz kuşaklar arası farklılıktan bahsederken şunu yok sayamazsınız. Yeni kuşak eski kuşağa göre daha eğitimli olabilir. Bunun bir etkisi olabilir. Ya da yeni kuşak eski kuşağa göre teknolojiyi daha yoğun kullanabilir. Bunun da bir etkisi olabilir. Bunlar bizim sosyal bilimde üçüncü faktör dediğimiz gözlerinde tutulması gereken faktörler. Bunları da kontrol ettim ve şunu gördüm. Kuşaklar arası farkların en somut olarak görüldüğü yer siyasi parti tercihleri olmuş bu araştırmaya göre. Merkez partiler yeni kuşaklara çok cazip değil. Net bir çizgiyi görebiliyorsunuz. Eski kuşaklar arasında merkez partilere oy verenlerin oranı çok daha fazla. Merkez partilerden kaçan bir kuşak var ama farklılık partilerde görülüyor. O zaman zaten başka bir alana giriyorsunuz. Yani seçmen ve parti ilişkisine giriyorsunuz. Bu insanlar farklı değerlere sahip oldukları için farklı partilere mi yöneliyorlar? Yoksa farklı partiler o insanlara farklı ideolojileri mi ifo gösteriyor. Daha radikal ideolojileri mi gösteriyor? Bu radikal içerisinde radikal sağda var, radikal solda var, yeşil de var. Yani siyasi parti ve birey ilişkisi çok kolay çözülebilecek bir ilişki değil. Yani yeni kuşak partisi demek için iyice bir düşünmek gerekiyor. Benim orada yapmaya çalıştığım mesele oydu. Yani diğer faktörleri kontrol ettiğimiz zaman küresel olarak kuşak farklılıkları var ama siyasi parti, siyasi görüş farklılığı kuşak farklılığından daha fazla. Bu görüşlerde. Yani bir insanın çevreci olup olmaması konusunda hangi kuşaktan olduğundan çok hangi partiye oy verdiği daha belirleyici oluyor. Bu önemli bir şey. Yani siyasi partilerin ideolojinin rolünü hatırlamak gerekiyor.
Önemli bir daya değiniyorsunuz orada. Son olarak da hocam şunu sormak istiyorum. Yani her ne kadar homojen bir Z kuşağı tanımından bahsedemesek de özellikle Türkiye'de son dönemde siyaset buna odaklı yapılıyormuş gibi bir intiba var. Yani varsayalım ki böyle bir Z kuşağı var. Diyelim. Ama buna rağmen sizce iktidar ve muhalefetin gerçekçi bir Z kuşağı perspektifi var mı? Yani bu tanımladıkları, bu tanımlanan Z kuşağına göre bir siyasi vizyon ortada var mı?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani ben bu tartışmaya niye müdahil oldum? Bir yürümekte olan bir araştırmam var nesiller üzerine. Hani tam benim üzerinde yürüdüğüm, düşündüğüm bir konuya denk geldi. İki, 1996-7'den beri gençlik araştırması yapıyorum. Yani Türkiye'de gençlerin siyasal katılımı, Türkiye'de gençlerin sivil katılımı gibi konuda yazmışım, çizmişliğim var ve hani kariyerimin bir kısmında da bizzat oradaydım. Şunu söylemem lazım. Sadece siyasi partilerde değil, sivil toplum kuruluşlarında ve şirketlerde her türlü kurumda bir yaşçılık var. Ne demek bu yaşçılık? Senior diyebileceğimiz daha yaşlılar iktidarı ellerinde tutuyorlar. Ve gençlerle bu iktidarı paylaşmıyorlar. Bu kesin. Hani bunu siyasi partide olması normal görüyorsunuz ama sivil toplum kuruluşunda da var bu. İş yerlerinde de var. Mesele şurada. Artık bu insanlar yani gençler dediğimiz şeyler sözlerinin dinlenmesini istiyorlar. En büyük fark bu bence babalarından. Yani bir hiyerarşi içerisinde emir demiri keserden çok bana ve fikrini sorun. Benim de görüşümü alın diyorlar. Ben de kararlara katılayım Ve ben bunu sürekli söylüyorum. Gençleri katmadan iyi bir iş yapmak mümkün değil artık. Öğrenci dahil. Yani ders verirken benim verdiğim dersler biraz daha ortodoksur ama onda dahi neyi neden öğrendiğinizi anlatmak, öğrettiğinizi anlatmak zorundasınız. Ben bunu öğretiyorum diye bitti. Öyle bir şansınız yok. Çünkü siz kendi rolümden bahsedeyim hoca olarak bilgi tekeli tutmuyorum. Benim anlattığım şeyi internette de bulur çocuk. Bu son dönemde gördük. Dolayısıyla benim kendi kıymetimi göstermem gerekiyor. İş yerine gelelim. Şu anda bizim yaptığımız bir dizi araştırma var. Türkiye'de gençlerin iyi olma hali diye. Hep aynısı çıkıyor. Gençlerin ortalama iş değiştirme süreleri 2. 2 yılda bir iş değiştiriyor yeni nesildeki çocuklar. İşten beklentileri farklı. Yani eskiden araba vesaire gibi şeyler beklerken sözlerin dinlenmesini istiyorlar. Farklı değerler sahipler. Şimdi ben burada kuşaktan bahsetmiyorum. Gençlerden bahsediyorum. 18-29 yaşta. Dolayısıyla öyle bir tiyatroya geliyoruz ki sayıları değişebilir ama yaklaşık %20'lik bir nüfusu daha küçük bir nüfus yönetiyor. Ve katmadan yönetiyor. Dahil etmeden yönetiyor. Bir nevi diktatörlükle yönetiyor. Babacan bir şekilde öğretiyor diyelim. Yani pederşahi diyelim istediğiniz gibi. Şimdi buradaki mesele şu. Siz yukarıdan aşağı politika geliştirerek gençlerin derdine deva olamazsın. Yapabileceğiniz tek şey onları dahil ederek beraber politika üretmek. Bu çok önemli. Yani gençlik ve siyasal katılım, gençlik ve sivil katılım çalışmış bir son olarak söylüyorum. Ve gerçek anlamda dahil edeceksiniz. Fikrini sormayacaksın. Kararlar onların da kararları olacak. O zaman bir şey yapabilirsiniz. Öteki türlü olmuyor. İşte ne oluyor? Birisi oturuyor diyor ki Z kuşağı böyledir. Ötekisi de geliyor bunun üzerine bir brief hazırlıyor. Brief'in üzerine de bir film çekiyorlar. Biz Z kuşağını oynadık ya. Z kuşağı nerede? Z kuşağını ne zaman sordunuz fikrine? Bu çok önemlidir. Yani gençlik çalışmalarında sürekli vurgulanan şey gençlerin fikrini alacaksınız ve küresel bir şey. Siz aldığınız zaman o zaman ne fark ediyor biliyor musunuz? Totolojik olarak bir Z kuşağı vardır. Bunlar da bunu ister demek yerine insanların ne istediğini onlardan öğreniyorsunuz ve çeşitliliği görüyorsunuz. Yani bunlar isyankar insanlardır. Yani bir kısmı da değildir. Bir kısmı muhafazakar genç yok mu? Var. Bir sürü muhafazakar genç var. Bir de en büyük sorunumuzu söyleyeyim. Hani insanlar biraz zihinlerini o açıdan açsınlar. Genç dediğimiz şey 18-29'dur. Ve Türkiye'de kırsal kesimde 29 yaşındaki bir kadın 10 yıllık evli ve 2 çocuk sahibidir. Hani genç dedikleri zaman bununla ilgili de başka yazılar yazdım. Üniversite kantinlerinde koşturan tür insanlar gelmesin. Türkiye'deki gençlik profili de o ideal tipten ya da kalıp yargıdan bayağı uzaktı. Bununla da yüzleşmek gerekiyor. Ama insanların ne düşündüğünü öğrenmeden onlar adına politik üretecek bir yere varmanız mümkün değil. Esas gerilim bence burada. Gençleri dahil ettikleri zaman, onu da söyleyeyim, o konuda da yazdım. Siyasi partideki gençler babaları ya da abileri gibi davrandıkları zaman siyasete katılmış olmuyorlar. Kendi katılım süreçlerini geliştirmek zorundalar ve hani bunu hepimiz yapmak zorundayız. Hangi rolde olursak olalım. Dahil etmek zorundayız. En büyük meselemiz bu. Nasıl dahil edebiliriz ona kafa yormalıyız. Nasıl bununla uğraşırız yoksa yapacak halimiz yok. Bu şey değil. Kuşak çatışması değil. Ben internette 56K ile çıkıyordum. Ve çıkabilenlerdendim. İle cep telefonundan 24 saat bağlı olan insanın aynı dünyada yaşamasının sıkı verdiği sıkıntı bu. Onu çözmek için. Bu farklı yani Z kuşağını dahil etmek istiyorlarsa bu işi, Z kuşağını kazanmak istiyorlarsa dahil edecekler. Dahil etme ve tanıma diye bizim hani şöyle bir göçmen sosyolojisinde hep bahsettiğiniz mesele vardır ya. Bir tanırsınız, onun sizden farklı olduğunu tanımak zorundasınız. Öteki tarafta da onu dahil etmek zorundasınız. Onu dışlayarak onun adına karar veremezsiniz. Hak dediğimiz şey bu. Aynısını gençlere de yapmak gerekiyor. Ama dediğim gibi bu kuşak meselesi değil. Daha ziyade Türkiye'de gençlerin kendisine özgü halinden kaynaklanıyor bu.
Çok teşekkür ederim hocam. Benim burada sorularım bitti. Son olarak bu konu çerçevesinde eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
Şöyle bir şey eklemek isteyeyim. Ya gençlerle yaşlılar arasında her zaman bir çatışma olacak. Yani bu dediğim gibi gücü daha yaşlılar ellerinde tutuyorlar. Ama şunu da fark etmek gerekiyor. Deneyim çok değerli. Hani ben bundan 20 yaş daha genç olsaydım ya da 30 yaş daha genç olsaydım tabii ki ben de babamın çoğu fikrini beğenmiyordum o dönemde. Ama yapacağım şey onun bildiklerinin tamamen yanlış olduğunu düşünmek yerine olabildiğince çok deneyim kazanmak olurdu. Çünkü bir yaştan sonra deneyim kazanamıyorsunuz. Yani deneyim kazansanız da öğrenemiyorsunuz. Bu bilişsel olarak da öğrendiğimiz bir şey. Ön yargılarınız ne kadar keskinleşirse yaş itibariyle yeni bir şey öğrenmek o kadar zorlaşıyor. O zaman benim söylediğim şey şu. Nazım Hikmet'in 1920'lerde yaptığı gibi putları yıkın. Çok güzel. Ama yeni put olarak kendi putlarınızı dikmeyin. Kendinizi inşa etme çabasına odaklanın. Yaşam bir deneyim kazanma. Çünkü bir yerden sonra 40 yaşından sonra gençler de put olacaklar. Puta dönüşecekler. O yüzden çabalarını oraya göndermeleri, yoğunlaştırmaları gerekiyor. Deneyim kazanmaları gerekiyor. Farklı kontekstler, farklı insanlar ve farklı yaşamlarla bir araya gelip olabildiğince çok deneyim kazansınlar. Dediğim gibi put yıkıp yerine put koymanın hiçbir kimseye faydası yok. Yani kuşak çatışmasını bu şekilde okumak lazım. Son söyleyeceğim de bu olur.
Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Profesör Doktor Erdoğan'la Z kuşağı etrafında dönen tartışmaları ele aldık. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.
En yerel ve en küresel podcast programı PolitikCast'i dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.